Ahzab 28.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ya Rabbi sen sübhansın. Senin sübhanlığını tasdik ederiz. Senin bize taallüm ettirdiğinden, öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Sen alimsin, hakimsin. Ve kul de ki: Rabbi, Rabbim, zıdni, beni ziyadeleştir, artır ilmen. İlim yönüyle. Ya Rabbi benim ilmimi arttır de. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfiki iledir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Muhammed'in ala ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, El-Ahzab suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta bir kısım bitmişti. 27. surenin sonunda ayn işareti vardı. O bir konunun bittiğini, yeni bir konuya başlandığını söylüyordu. Ama yine de tekrar ediyorum, bir Kur'an'ın geneli bir anlam bütünlüğü içindedir. Aynı surelerde bir anlam bütünlüğü içindedir. Yani bir bağlam denilen konu bütünlüğü vardır. Her ne kadar ayn işareti olsa, yeni bir konuya geçiyor gibi gözükse de aslında yukarısıyla aşağısıyla siyak sibak denilen bir ilişki devam etmektedir. Biraz sonra göreceksiniz, sanki farklı bir konuymuş gibi duruyor ama yukarıyla kesinlikle bağlantısı var. Zaten direkt onunla başlayacağım. Şimdi 3 tane savaş yapılıyor İslam tarihinde, biliyorsunuz. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı, namı diğer Ahzab Savaşı. Bu 3 savaştan sonra yeryüzünü size miras verdi diye ayet vardı ya geçen haftadan. Onunla beraber artık yayılma başlıyor. Önce kendilerine ihanet eden kimselerin hakkından geliyorlar Allah'ın izniyle. Daha sonra da Rabbim işaret veriyor, size o yerler miras verildi diye. Yani artık yayılma dönemi başlıyor. Yani bir anlamda bir rahatlama. Şimdi biliyorsunuz savaşlarda ganimet elde edilir. Yani şu an öyle pek savaş kalmadığı için ya da başka bir boyuta geldiği için petrol gibi falan, o tam şeyde anlaşılmıyor. Ama eski dönemlerin savaşlarında savaş yapıldıktan sonra savaş meydanlarında kalanlar başta olmak üzere fethedilen yerlerin malı mülkü o kazanan tarafa geçiyor. İşte İslam ordusu da bu savaşlardan ganimet elde etmeye başlıyor. Ve bunların bir kısmı da Peygamber Efendimiz'e %5 mi 15 mi olacak, bir kaçtı?
20'lik
bir kısmı da Peygamber Efendimiz'e veriliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz bunları şahsına almıyor, tasarruf hakkı oluyor. Tabii ki bunu İslamiyet'i yayılması için harcıyor. Bunu nereden görüyoruz? İşte biraz sonra bir hikaye anlatacağım zaten. Hazreti Ömer'i ağlatacak seviyede de şeyi oluyor, sakin bir yaşantısı oluyor. Ama belki bu toplanan malların Peygamber Efendimiz'de muhafazasında olmuş olması Peygamber Efendimiz'in hanımlarında farklı bir duygu uyandırıyor. Biraz mal mülk sevgisinin eserleri gözükmeye başlıyor kendisinde. İşte biraz sonra okuyacağım ve devamında Peygamber Efendimiz'in hanım, özellikle Peygamber Efendimiz'in hanımlarıyla ilgili olan ayetlerin sebebi, nuzulü bu oluyor. Şimdi bu şeyden sonra bu rahatlamadan sonra bir olay oluyor. İşte Peygamber Efendimiz'in yanına şey geliyor, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer geliyor. Bu ikisinin özelliği Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda kayınpederleri olması. Yani seviyece ve yaşça kendilerinden farklılar ama yine de konum itibarıyla öyle. Hazreti Ebu Bekir kızı olan Ayşe validemizle evli. Aynı zamanda Hazreti Ömer'in kızı olan Hafsa ile evli. Dolayısıyla da iki kimse, yani Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir aynı zamanda konum itibariyle kayınpederi olmuş oluyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz bir anlamda şikayet ediyor şeylere, hanımlarını şikayet ediyorlar. Bunlar benden diyor, dünya hayatının geçimini istiyor diyorlar. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir kızlarının üzerine yürüyorlar o sırada. O derecede bir şey olayı oluyor. Hazreti Ömer de şakayla karışık Peygamber Efendimiz'i orada rahatlatıyor belirli bir şeyleriyle. Şimdi ayetsel kısmına geldiğimizde de bir okuyalım ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Şimdi Allah-u Teala Resulüne, nebisine hitap ediyor. Ya nebi diyor. Gul de ki li ezva cike hanımlarına. Ezvaç biliyorsun, zevce, hanım, ezvaç onun çoğulu. Hanımlarına de ki, direkt hitap onlara yok, nebiye var, yani Allah-u Teala'nın nebilerine var. İn, şayet, küntünne, sizler, eğer siz, turidne, istiyorsanız, murad ediyorsanız, istiyorsanız, neyi? El hayate dünya, dünya hayatını istiyorsanız ve zinetehe. Onun ziynetini, yani dünya hayatının ziynetini arzu ediyor iseniz. Şimdi burada Allah-u Teala'nın bir şeyi var. De ki diyor. Şimdi bak, onlara de dediğine göre Allah-u Teala'nın bir isteği var burada. Demek ki Allah-u Teala bir şeye tabiri caizse kızmış, rahatsız olmuş. Şimdi net olan bir olay var. Tabii gönülleri bilen, sütürlerin en derinlerindeki bilen Allah-u Teala, ezvacların da, yani Peygamber Efendimiz hanımlarının, ki onlar bizim annelerimizdir, onların da gönüllerini biliyor. Ve kızıyor onlara. Ve diyor ki onlara de ki diyor. Bak bu ifade benim çok ilgimi çekti. Demek ki orada bir şey var, kızgınlık var. Yani talep Allah'tan. Ne diyor? Karşılığında ne istiyor? Eğer bunu arzu ediyorsanız fete'aleyne, gelin demek bu. Gelin şöyle bir ifade. Arapçada ta'al deniyor. Gel. Bunun gibi birkaç tane gel ifadesi var. Şimdi hepsi gel anlamına geliyor ama ta'al kelimesinde ta'ala var. Ala. Yani bir şeyin yukarısı anlamına geliyor biliyorsunuz. Ala şöyle. Yani yukarı gel anlamında bir şeydir. Konum itibarıyla ya da makam olarak, mevki olarak yukarıda olan birisinin aşağı kesimlerde olanla ifadesiymiş bu. Yani yatay bir seviyede değil. Yani gelin, yukarı gelin. Şimdi bunu herhangi bir kimse kullanırsa fark etmez, hepsi gel. Ama Kur'an'da, yani Allah-u Teala'nın kitabında bu ifade özellikle gel olarak varsa, ta'al kelimesiyle ifade edilmişse, yani burada da zaten Peygamber Efendimiz'in konumunu yücelten bir şey var. Gel dediğinde de yani yukarı çık, idrak et, yüksekten idrak et. Yani konumunu bilerek, nereye geldiğini bilerek bir düşün ifadesiyle birlikte geliyor. Bunları size açıklıyorum ki, yani Kur'an'ın herhangi bir kitap olmadığını beraberce anlayalım diye. Her kelimenin, her ifadenin muhakkak bir değeri var. Gel diyor. Ondan sonra diyor ki, ümmeti künne. Şimdi burada size muta vereyim diyor burada. Size muta denilen şeyle ikram edeyim, vereyim. Muta, meta kelimesinden geliyor. Meta, duymuşsunuz, Kur'an'da çok geliyor. Meta'an ilahin. Ya da temettü, yani belirli bir kısa mesafede, kısa zaman diliminde menfaatlenmek, faydalanmak anlamında geliyor. Dünya hayatının metaı deniyor mesela, az bir geçimliliği, az bir faydalanılması anlamında. Bunun İslami terminolojisinde ismi muta, yani bir kişiyi, bir hanımını boşadıktan sonra onun biliyorsunuz bir iddet zamanı var. Hemen başka biriyle evlenilmiyor. O iddet zamanında geçimini temin edecek kadar mal mülk para verilmesine muta deniyor. Ama burada kelimede ne var? Az bir geçimlilik faydalanmaktan şeyi var. Yani eğer siz bunu kabul ederseniz bilin ki az bir miktar geçineceksiniz anlamında da bir ifade var. Bir sonraki ifadede bunu destekleyen bir ifade. Üsserrih künne. Yani diyor ya, eğer yukarıda diyordu ya, arzu ederseniz, şimdi bu cümlede, alttaki cümlede cevabı, gelin sizi biraz evvel mutağınızı vereyim, bir de bu salı vereyim anlamında bir ifade. Şimdi bunun kök kelimesi de çok ilginç. Sarih kelimesi, sariha kelimesi ne demekmiş biliyor musunuz? Meyve, ağaç, meyve veren bir ağaç ifade ediliyormuş kelimeyle. Bunun da anlamı şuymuş, develer ya da en'am denilen şeyler, koyun, keçi, sığır, deve gibi kurbanlık edilen hayvanlara en'am deniliyor biliyorsunuz. Bunların salı verilmesi anlamında kullanılıyor Kur'an'da. Nahl suresinde var. Biz size ne'amları verdik diyor. Yani bu biraz evvel bahsettiğim hayvan gruplarından bahsediliyor. Bunların diyor akşamleyin diyor yayılması diyor size diyor sürur verir diyor. Mutluluk verir diyor. Kur'an'da okuyanlar görmüşsünüzdür. Buradaki kelime işte serah kelimesi. Yani hayvanların meyvelerden yemesi için, faydalanması için bırakılmasına bir süre sonra Arap dilinde salı verilmesi, hayvanların yayılması anlamına gelmiş. Burada da o aynı ifadenin kullanılması ilginç. Yani sizi serbest bırakayım diyor. Kelimenin kökü neydi? Meyve vermek. Yani yukarıda diyor ya dünya hayatının nimetlerini isterseniz ve zinetlerini diyor ya. Yani işte o meyveler de ona karşılık geliyor. Yayılında meyvelerinden faydalan. Ama bilin ki bu dünya hayatının şeyi, geçiciliği. Görüyor musunuz kelimelerin güzelliğini? Sadece salıvermek, serbest bırakmak anlamında bir kelime değil. Alt kısmında ikisinin de az bir geçimlilik elde edersiniz. Gerek sizi serbest bırakmamla, gerekse mal mülk vermemle geçici bir şey elde edersiniz.
Uyarı
var. Yani aslında yüzeyinde yok. Ama anlayanlar için orada bir uyarı, aslında tehdit var. Uyarıdan da öte bir tehdit var.
Bu nafaka manasına gelir mi?
Hayır. Nafaka şöyle. Günümüzdeki anlamıyla nafaka ama tam o da değil. Yani boşanma süresinde o iddet süresindeki şey verilen bir şey. Yani iddet var. Şu an bilmiyorum hukukla ilgilenen var mı? Uygulanıyor mu? O iddet uygulanmıyor değil mi? Şu anki şeyde uygulanmadı şeyde. Yani hamilelik varsa, gizli hamilelik varsa bir sürü evde şey oluyor. Babanın kimli olmazsa. Ha?
Bayan evlenemiyor.
İşte bayan evlenemiyor. Günümüz yasasında mı, İslam hukukunda mı? Öyle mi? Ha, benim hukukla... Ya işte o süre. Şimdi onu hemen paranın içinde söylüyorum. Bu iddet zamanında şeyi bu. Hem eğer bir hamilelik söz konusuysa bunun kimden olduğu belli olması, hem de yani bir kendine gelmesi. Yani direkt evlenirse şey olur, kafada bir şeyler kalabilir, kızgınlıkla söylenilmiş bir şeyler olabilir, değerini bilememezlik olabilir, bir müddet tanınması anlamına da geliyor. Aynı zamanda da birisi söyledi, buradan mı söyledi, başka bir yerden mi duydum? Şimdi hafıza var biliyorsunuz, kişilerin hafızalarında kalan bir şey var, bir de genetik var. Kuyruk sokumundaki bir alan, bu hafızanın genetiğe kaydedilmesinden sorumlu olduğu bulunmuş. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bir kadın kocasından evlendi, ayrıldı affedersiniz. Eğer onda hala derin bir sevgi var ise, bu onun genlerine yansıyormuş bir şekilde. Yani yeni bir evlilik yapsa da çocuğu olacak ya, o çocuğunun eski kocasına benzeme ihtimali varmış. Yani görüyor musunuz? Allah-u Teala orada bir süre koyarken birçok hüküm veriyor. Zaten o iddet süresi normalde bir hamileliğin anlaşılacağından daha uzun süre. Bak bunu yeni genetik ve genetiğinde son aşamaları biliyor. Psikoestetik denilen bir alan var. Psikoestetik bunu daha yeni keşfetmiş. Böyle de her hükümde de bir hikmet var aynı zamanda. Konumuza gelelim. Ha, şunu da tamamlayayım sonra yukarıya geleceğim. Sizi salıvereyim. Serhan Cemilan diyor. Yani çok rahat bir salmayla size, çok güzel bir salmayla sizi salıvereyim diyor. Yani gönülde koymayacağım size diyor. Yani sizde haksızlık da yapılmayacak diyor bu şeyde. Şimdi bir üst satırda şu var. Eğer dünya hayatı diyor ya orada. Bunun dünya hayatını ve zinetini istiyorsunuz diyor ya. Dünya hayatı bak hayat et dünya diyor orada. Bir isim tamlaması var burada. Aslında Arapçadaki ifadesi de şöyle demek. Dünyanın hayatını istersiniz diyor. Pardon. Dünya olan hayatını istersiniz diyor. Sıfat tamlaması var değil mi? Yanlış söyledim. Pardon bir çağrı var. O arkadaş arıyor deminki onu arayacağım. Kapatması gerekiyor da aramam için. Hadi Erdiş Bey kapatın. Tamam. Şimdi onu alacağım. Biraz beklemede kalın. Selamun aleyküm Erdinç Bey. Tamam. Estağfurullah, önemli değil. Evet. 28. ayetteyiz Erdinç Bey.
Tamam.
Siz zaten ses kayıtlarını dinliyorsunuz. Kaçırdığınız yeri takip edersiniz inşallah. El hayat et dünya. Burada bir sıfat var. Yani dünya olan hayat demek. Dünya hayat. Şimdi dünyada DNA kelimesinden geliyor Arapçada. DNA en yakın ve en aşağı demek. Edna ile aynı. Yani dünya ile Edna böyle hani birisi müennes, birisi müzekker. Dişilik, erkeklik var Arapçada. Arapça bilenler buluyor. O şekilde bir ifade var. Yani en aşağı olan hayat demek. En yakın olan. Yani yakınlık ne demek? Gök katlarını düşün, yukarı doğru. En aşağıdakine dünya deniyor. Mesela Tebareke suresinde geçmiyor. Velakat zeyyenne semaet dünya bima sabiha diyor. Yani biz en yakın göğü yıldızlarla donattık. Yani birinci kat semadan bahsediliyor. Bize göre en yakın olan. Aynı zamanda da semaat dünya, dünya semasını yıldızlarla donattık değil. Biliyorsunuz dünya semasında yıldız yok. Uzayda yıldız var. Burada kastedilen en aşağı demek. Dolayısıyla burada dünya hayatı deyince bizim aklımıza bu dünya hayatı geliyor. Ama Rabbim Arapçanın inceliğinden dolayı en aşağı hayat diyor. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam cennetten indirildi. Nereye indirildi? Dünyaya indirildi. Yani daha aşağı bir yaşam düzeyine indirildi. Taha 114'te diyor ki bak diyor sakın diyor şeytana diyor yanaşma diyor. Eğer onun dediğini yaparsan seni daha meşakkatli bir hayata göndeririz diyor. Orada meşakkat yani meşakkat kural. Başka yerde de diyor ki sakın dünyaya inme diyor. Orada şeyin sıcaklığı vardır diyor. Güneşin diyor sıcaklığı vardır diyor. Yani meşakkatli bir hayattan bahsediyor. İşte dünya hayatı en aşağı hayat. Yani şimdi Allah-u Teala peygamberi aracılığıyla Resulü Nebisine diyor ki onlara söyle diyor. Onlar diyor en aşağı hayatı mı tercih edecekler diyor. Ve onun zinetine. İkinci kısmı ilginç öbür ayet. Ve in küntünne turidun turidne eğer siz istiyor iseniz Bakın burası çok ilginç. Allah'ı ve Resulünü ve daral ahire ve ahiret yurdunu. Şimdi bakın iki zıtlık var. Ya dünya hayatı ve onun ziyneti ya da çok ilginç bak Allah onun Resulü ve de ne? Ahiret yurdu. Şimdi aslında şöyle denmesi lazımdı. Yani şöyle denmesi münasip olurdu haşa. Dünya hayatını ve ziynetini karşılığında da ahiret yurdu demesiydi. Bakın orada Allah ve Resulü'nde diyor. Şimdi Allah'ın bir muhatabı olamaz ki, zıddığı olamaz ki. Yani Allah ve diğeri olamaz. Ama Rabbim burada kendisini de koymuş. Burası ilginç. Ben bunun sebebini şöyle şey yaptım. Yani bir ayet-i kerime de diyor ki siz bana tabi olun ki diyor. Yani siz Allah'ın sizi sevmesini mi istiyorsunuz diyor. Allah. Bana tabi olun ki diyor. Allah da sizi sevsin. Yani Allah sevgisinin ulaşmanın yolu Resul'e itaat. Yani Peygamber Efendimiz konu bu şekilde. Şimdi de o dönemki ezvacıları düşünürseniz başka bir şey istemekle yani şunu da isterim bunu da isterim demekle aslında Resulüne itaatsizlik ediyorlar. Biraz evvel söylediğim ayete göre de Allah'ın sevgisine mugayyir olan karşı olan da bir duruma düşüyorlar. O yüzden Allah ve onun Resulü diyor. Bak sonunda onun Resulü diyor. Resul demiyor. Onun Resulü demekle de yani orada Allah'ın peygamberi meth etmesi, konumunun yüceltmesi var orada. Onun Resulü diyor. Bu hitaplarda o var. Şimdi burada şu dünya hayatıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Bak burada ahiret yurdu diyor, yukarıda da dünya hayatı. Şimdi burada bize de mesajlar var. Yani dünya hayatının aslında bizim çok da sevdiğimiz ve ziynetlerine de tabi olduğumuz, her ne kadar yok canım biz istemiyoruz desek de bir şekilde taleplerimizle istediğimiz dünya hayatı. Şimdi geçen gün de Kazım Bey'le de konuştuk. Yani birisi dese ki ya hani dünya hayatını da biraz daha olacak yani hayatımızda olması lazım dediğimizde şu var. Siz ne kadar dünya hayatını reddederseniz reddedin. Ne kadar reddettim deseniz deyin. Dünya sizi bir şekilde çekiyor. Hani şuna benzetmiştik. Yer çekimine benzetmiştik. Bakın yer çekimi var değil mi? Bakın şu kitap burada durmuyor aslında. Arz bunu kuvvetli bir şekilde böyle sanki bir el varmış ya da bir yay varmış gibi aşağı çekiyor. Yer çekimi olmasa biz şu an havadaydık. Her şeyi yer çekiyor. Yani yere dünya hayatı dersek teşbihan her şey dünya hayatı tarafından ve onun ziyneti tarafından çekiliyor. Yukarıya çıkmayı da ahiret yurdunda talep olarak söylersek yukarı çeken şeyler ancak bizi çekiyor. Ne var yukarı çeken?
İbadet.
Yani hiçbir şey yok aslında. Yani her şey bu tarafa çekiyor. Ancak görüyoruz ki balon çekiyor mesela. Uçan balon var ya. Evet. Uçan balon çekiyor. Yukarı doğru çıkıyor. Yer çekimine rağmen.
Fiziki
açan. Ama şöyle Rabbim fiziki vererek bize maneviyatla ilgili işaret veriyor. Hani ikra var ya oku. Yani elinde bir şey var mıydı Resulullah'ın okuyacak? Yani Cebrail Aleyhisselam oku diyor. Okuyacak bir şey yok. Bu kainatı oku anlamında bir mesajdır. Yani ileride inecek Kur'an'ı da oku vardır. Ama kainat. Yani siz maddeye baktığınızda aslında manayı görürsünüz. Muradı ilahiyi görürsünüz. O anlamda bir fark yoktur. Mesela Yusuf Aleyhisselam'la ilgili Yusuf suresi var. Orada rüyaların tevhiriyle ilgili birkaç ayet geçiyor. Sonlara doğru olanlardan birisi de biz ona hadiselerin tevhirini öğrettik diyor. Rüyanın değil. Hadise olay demek biliyorsunuz olay. Ehadis diyor. Hadisin çoğulu geçiyor orada. Yani olaylara baktığında bir okuma yapıyor. Bu okumanın en değerlisi de Allah'ın sünnetullahını anlamaktır. Yani siz şuna bakarsınız. Her şey yere çekiyorsa, dünya hayatı yere çeken bir şey. Benim yukarı çıkanlara talebim olması lazım demeniz lazım. Mesela kuşlar. Gökyüzünde uçan kuşlara bakın diyor. Allah diyor onları tutuyor diyor. Mâ yumsikû hunne illâ rahman. Allah ancak onları tutuyor diyor. Bunun iki anlamı var. Onun orada tutunması, havada tutunması aslında olağanüstü bir olay. Allah öyle fiziksel şartlar yapmış ki olağanüstülük tutuyor. Aynı zamanda da onların yukarıda durması Allah'ın rahmetiyledir. Yani yer çekimi, yani dünya hayatının cazibesine karşı onların direnmesi Allah'ın hidayetiyle, rahmetiyle oluyor anlamına geliyor. Hatırlarsanız Fatiha suresini okurken demiştik ki ihtina es-sıratel müstakim, bize sıratel müstakimi hidayet et. Yani bize oraya sana giden yolu ki o sıratı müstakim hidayet et. Sıratellezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verilenin yolu, verilenlerin yolu. Burada kendilerine nimet verilenleri nasıl açıklamıştı? O gruba verilen nimet ne? Allah'ın onları desteklemesi. Normal bir zuhurat var, normal bir sünnetullah var. Burada Allah-u Teala senin iradene karışmıyor. Ama sen karış dersen, yani bana yardım et dersen, yardım edilenlerin kısmında en'amte aleyhimde yardım vardır. Onun yolunu bize hidayet et diyorsun. O da sırat-ı müstakim, biliyorsunuz açıklamıştık. Sırat-ı müstakimde müstakim kelimesi ismi faildi. İsmi fail ne demekti? Boş, durağan değil. Aktif olan, faaliyet içerisinde bir yol. Yani durağan bir asfalt değil. Yürüyen merdiven gibi. Yani yürüyen merdiven alıp seni götürüyor. Kökü de gâme fiiliydi. Gâme de ayağa kalkmak, kaldırmak anlamındaydı. Yani ayağa kaldıran yol, dik tutan yol, istikamet üzere götüren yol. Bir de Arapça bilenler için söylüyorum. İST vardı orada müstakimde. İST de Arapça kalıbının içerisinde bir şeyi istemek. Yani yol seni ayağa kaldırmak istiyor. Yol seni dik tutmak istiyor. Yol seni istikamete hedefe götürmek istiyor. Şimdi yani bunun ne faydası var bize? Siz o yola Allah nasip edince Allah'ın bir koruması alanına giriyorsunuz. Allah'ın bir desteğini almış oluyorsunuz ve yol sizin gitmenize yardımcı oluyor. Her an çıkabilirsiniz. Yürüyen merdivenden isteğinizle atladığınızda çıkmış olmaz mısınız? Olursunuz. Ama yine de size hidayet veçiyle yardım ediyor. Hidayet de şu demek, geçen gün Arapça dersinde açıkladık. Şimdi siz bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Diyelim taşra bir köye gittiniz, yolu şaşırdınız. Ya benim gideceğim yer, yolu kaybettiniz, ara yollara saptınız, kaybolduğunuzu anladınız. Orada birisini görüyorsunuz, diyorsunuz ki ya şu köye giden yol neresi? O diyor ki şuraya git, sağa git, sola git, tarladan sonraki yol diyor, o yol. İşte o kişinin yaptığı eylem hidayet. Yani size hedef yolunuza yönlendiriyor. Sapmanızın da ifadesi Arapçada balle. Dalalet diyoruz ya, sapmak. Yani siz bir köyden bir köye gidiyorsunuz. Gitmeniz gereken yoldan başka bir yola gitmenin fiili balle, onun ismi dalalet. Birisinin o tekrar kaybettiğiniz doğru yola yönlendirmesi hidayet, heda fiili, o eylemin ismi de hidayet. Yani Allah'a hidayet et diyorsunuz o sırat-ı müstakime. Zaten Allah-u Teala sizi bir şekilde sırat-ı müstakimine koyarsa o dört gruba verdiği nimeti vermiş oluyor onun yoluna. İnşallah. İşte bu yer çekimi çekiyor. Ya Rabbi diyorsunuz bana yardım et. İşte o kuşları diyor ya Allah'tan başkası gökyüzünde tutmaz dediğinde de orada Rahman kelimesi geçiyor, dikkat edin. Allah'ın rahmetiyle duruyor diyor. Yani siz de o kuşlar gibi yukarılarda olmayı talep ediyorsunuz. Bak yine Kazım'a söylediğim gibi her ne kadar kuş olsanız da, yani kuşvari havada yaşasanız bile kuşlar nereden rızıklanıyorlar? Yerde. Yine yerden. Yani yere inip yine
rızıklanıyorlar oradan. Yani kuşlar için bile dünya var. Yani arz var. Havadan havaya rızıklanan düşündüm diye havadan havaya rızıklanan bir şey yok mu? Bir örnek geldi aklıma biliyor musunuz? Kırlangıç. Kırlangıç yerden kesinlikle beslenmezmiş. Havada uçan sineklere şey yaparmış. Ve yere mümkün olduğu kadar konmazmış. Yuvaları bile ağaçta falan bir şeymiş. İşte dizaynı orada, orada da bir mesaj var demek ki şeyle. Tek eşlilik yaparmış. Orada da değişik şeyler var. Bunu bir yerde okumuştum. Münir Derman'ın kitabında okumuştum. Kırlangıçta diyordu bir hikmet vardı. Düşünün bakalım diyordu. Bak belki kaç yıl oldu onu bulamamıştım. Bugün nasip oldu. Yere konmuyor.
Devamlı
evet. İşte onlar Rabbimin her şeyi bir şeyi anlatıyor, izah ediyor. Bize göre herhangi bir olay. Ama okuduğun zaman çok şey var.
Arkasında geliyor.
Tabii.
Havada şey benzin ikmali yapan şeyler var. O bir yol var.
Ne onlar?
Gıdasını öyle alıyor.
Uçaklar. Uçaklar. Tabii. O da uçaklar, o da insanların yaptığı yani işte o kuşlara bugünkü anlamda tayyare derseniz tayyare zaten kuş demek biliyor musunuz? Çok çok uçan anlamına geliyor tayyare. Yani tayyar kuş demek. Fiile tayyare uçmak buradan geliyor zaten. Hani daha mislilerince diyor mesela Yasin suresinde onun misali havada şey. Uçan balonu düşünün. Uçaklar yoktan evvel uçan balon vardı. İnsanların uçtuğu. Bakın uçma prensibi çok ilginçtir. Yukarı bir uçan gaz verilir. Yukarı çıkar. Kum torbaları vardır. Kum torbalarını attıkça yükselir. Yani ağırlıklarını arttıkça yükseliyorsunuz. Bizim de ağırlıklarımız var. Günahlarımız var. Dünya malımız var. Kilolarımız var. İlginç biliyor musunuz? Hazreti Ömer diyor, kilonun fazla kilonun yani bugünkü ifadeyle obezitenin zararlarını o günkü dille ifade ediyor da ifadelerinden biri şu. Diyor ki namazda aldığınız feyiz azalır diyor. Bakın gerçekten kilo aldığınız zaman bir ağırlık oluyor. Mesela ben kilo aldığımı şöyle hissediyorum ya hareketlerimde bir ağırlaşma oluyor. Sonra diyorum ya bu çok ağır kilolu insanlar nasıl davranıyorlar, ne yapıyorlar? Uyku hali geliyor. Yani onlar da bizim ağırlıklarımız. Yani sadece onlar değil, en tehlikelisi onlar değil. Dünya malı sevgisi, çok mal edinmek. Ama bir şekilde dünya yani. Dünyaya ne koyarsanız o. Yukarı çıkaran da ne biliyor musunuz? Bakın gaz. O neyi temsil ediyor sizce? Ruh. Ruh zaten uçan giden demek. Mesela şu anki Arapistan'da konuşulan Arapçada, halk Arapçasında ruh diyorlar. Ruh git. Ene ruh diyor. Şeyde bu değil. Zehebedir gitmek. Ene eshebu demeniz lazım. Ben gidiyorum. Ama diyor ki ene ruh. Uçuyorum, gidiyorum, kaçıyorum anlamına geliyor. İspirto var ya. İspirto'nun kökü spirittir. Spirit de ruh demek. Yani uçup giden. Yani kapağını şişesini açtığınızda uçup giden. Yani bu da spiritüel derler mesela. Spiritüel ilim vardı. Ruhani ilimler. Yani manevi ilimler. Yani ruh ile yükselme aynı ifadeden kullanılmış. Yani burada ne var? Siz dünyaya değil de ruhunuza tabi olursanız manen yükselirsiniz diyor. Aynen fiziksel kanunlarda olduğu gibi. Yani ruhta neden hoşlanırmış biliyor musunuz? Ruhun hiçbir derdi yokmuş. Yemeyle, içmeyle, gezmeyle. Hatta cennet nimetlerinden bile hoşlanmazmış. Cennet nimetlerinden hoşlanan ne biliyor musunuz?
Nefis.
Yunus Emre diyor ya, cennet cennet dedikleri birkaç köşkte, birkaç huri, isteyene ver onları diyor ya, bana seni gerek seni. Burada ruh diliyle, ruh bilinciyle konuşuyor. Yani ruhunun talebiyle konuşuyor. Cennet üstündeki o latif alemin talebiyle konuşuyor. Cenneti küçümsemiyor. Ama bir büyüğün yanındaki değerini ifade ediyor. Yani ruh, ruhsal konuşuyor. Ruhun tek derdi Allah. Bir tek onunla mutlu oluyor. Ruhu eğer göğsümüzde hissedersek bize göğüs kafesi diyoruz değil mi?
Evet.
Aynı bir kuş kafesi gibi değil mi? Ruhu da hani böyle bir güvercin gibi içinden çıkmaya çalışan, göklere uçmak isteyen, yerle dertli olmayan o beyaz güvercinler var ya, teşbih yani, bu ruha bir şekil vermiyor. Onun gibi olduğunu kabul edersek ruhumuzu biz göğüs kafesimizde hapis gibi tutuyoruz. Bir örtü var üzerinde, hiçbir şey de vermiyoruz ona. Onun tek rızıklandığı şey Allah. İşte ibadet onun hoşuna gidiyor. Ama bakın, normal bir ibadet de değil. Allah'la bağlantısı olan ibadet. Hani Maun suresinde diyor ya, vay o namaz kılanların haline, onu sahun olarak kırarlar, kılarlar diyor ya. Yani gerekli değeri vermezler. Gerekli değeri vermeyince yattı kalktı olarak yazılırmış. Namaz kılıyorsun, namaz kılmayan bir sürü insan var. Nice şeyler feda edilerek o seccadeye geliniyor. Değil mi? Hepimiz anamızdan doğduğunda namaz kılan bir ailenin içinde değildik. Olsak bile nefse karşı mücadele var. Nice şeylerden, nice sosyal fedakarlıklardan, nice nefsani fedakarlıklardan sonra secdeye geldik. Ama Allah'ı düşünmeden, ona hitap etmeden, ona yönelmeden, ona ihsan üzerine durmadan kıldığımızda ruha hitap etmiyor. Ruh yani kafesteki kuş yine orada mahzun. Ancak Allah'ı görür gibi Allah'a yönelerek kıldığımızda ruh şeyine ulaşıyor, amacına ulaşıyor.
Namaz yanlış anlamıyor. Namaz Allah'a borç ediyor. Bence bu yanlış bir
anlamı. Yok, namaz Allah'a borç değil. Kulluğun vesilesi. Yani kulluğun vesilesi. Hani Hanif ayetlerinde konuştuk ya, yani konuşacak çok şey var, işte ilerleyemiyorum bu yüzden. Sonra diyorlar tek bir ayet mi istiyorsunuz bir şeyde? Yani işte konuyu konuyla açmak gerekiyor. Yani dünya hayatının tehlikesinden bahsediyoruz. Bunları açıklamak şeyinde kalıyorsunuz. Haniflik neydi? Allah'a şirk koşmadan bir yönelim şeyde. Allah'a şirk koşmayacaksın birinci aşamasıydı. İkinci aşaması, Allah'ın neden bu sistemi ve beni yarattığının nedenini anlamaktı. Ki biz buna ne diyorduk? Fıtrat diyorduk. Yani Allah bizi kulluk için yarattı. Başka bir sebebi var mı? Yok. İşte bu bilinçle Allah'a yönelmek haniflikti. Yönelmeyi Hazreti İbrahim nasıl ifade ediyordu? İnni veccehtü veçiye. Vecih yüz demek. Veccehtü de onun fiili. Yani yüzümü döndürdüm. Ama çok kuvvetli bir şekilde döndürdüm ona. Yani görür gibi. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle ihsan gibi. İhsan diye Cebrail Aleyhisselam soruyor insan kılığında, biliyorsunuz Cibril hadisini. İhsan nedir diyor. İhsan diyor, Rabbini diyor görür gibi diyor ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İşte Hazreti İbrahim bu bilinçte veccehtü veçiye diyor. Yüzümü yüzüne döndürdüm diyor. Yüzüne döndürdüm değil de yüzümü döndürdüm diyor. Kime? Feteras semavatı vel arda. Yerleri ve gökleri bir amaç üzere yaratana. Yani boş bir yaratmayla değil, fıtrat üzere yaratana. Dolayısıyla işte bize düşen bu şekilde ibadet etmek. Yani ibadetimizin kalitesini artırmak. Böyle yaptığımızda işte yukarı yükseliyoruz. Yer çekiminden kurtuluyoruz. En azından o dilim içinde. Ama günde 5 kez bu şekilde yapa yapa yapa yapa bir antrenman oluyor. Artık dünya hayatının tesirinden biraz daha kurtulmuş oluyoruz. İnşallah. İşte bu ayetler bana bunu hatırlattı. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, işte burada da cevabı geliyor. Fe innallâhe, şüphesiz Allah e'adde, hazırladı lil muhsinati, muhsineler için minkünne, sizden ecren azime, azim bir ecir hazırladı. Yani diğer kısımda salıvereyim diyor, yine bir şeyler veriyor. Ama ecren azim var burada. Ne yaparsa ahiret yurdunu, pardon, Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu talep ederse. Şimdi bakın burada Allah-u Teala yukarıda bir muradı var ya, yani kızıyor, gadaplanıyor. Bir talebi üzerine Resul'e diyor ki de diyor. Demek ki öyle öyle demesini istiyor peygamber. Burada da muhsine diyor ya, muhsine demek ihsan üzerine, yani iyi iş yapan demektir. Güzel iş yapan demektir. Bir derinliğiyle biraz evvel bahsettiğimiz ihsan üzerine ibadet eden ve o şekilde yaşayan demektir. Daha hafif anlamıyla iyi iş yapan anlamına gelir. Güzel iş yapan anlamına gelir. Burada da Allah-u Teala'nın muradı var aslında. Hani içinizden de muhsine olursunuz diyor böyle yaparak. Yani böyle yapın diyor. Bakın sert bir ifade, düşünebiliyor musunuz? Şimdi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını karşısına alıyor. Bak diyor. Beni mi istiyorsun diyor. Yani kabaca ifade ediyorum. Dünyayı mı istiyorsun? Daha doğrusu öyle. Dünyayı mı istiyorsun, beni mi istiyorsun diyor. Şimdi ciddi bir tehdit değil mi bu? Ve evet dediğinde ne oluyor biliyor musunuz? İslam hukukuna göre boşanma gerçekleşmiş oluyor. Bir evet dese. Tehlikeyi görüyor musunuz? Bir evet dese, nefsine şey yapsa. Ama burada Allah-u Teala da ayetiyle diyor ki muhsineleri diyor. Allah muhsineler için diyor sizden. Muhsineler için. Allah diyor pek büyük bir ecir hazırlamıştır derken de aslında Allah-u Teala da muradını ortaya koyuyor. Zira bu ayet indikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak Hazreti Ayşe olmak üzere hanımını çağırıyor. Ayeti okuyor direkt. Ayşe diyor kararını ver diyor. İstersen diyor bak bu diyor hemen verecek bir karar değil diyor. Anne babana danış diyor. Ya Resulullah diyor yani anneme babama danışacak bir mesele mi var diyor. Tabii ki ben seni tercih ediyorum. Ve Peygamber Efendimiz gülümsüyor. Yani böyle olmasını istiyor gibi. Bir şeye giriyor. Şimdi aslında bu olay bu kadar basit değil. Peygamber Efendimiz hanımlarıyla bir ay konuşmuyor. Ve kendine bir oda hazırlattırıyor, gidiyor. Ve dışarı çıkmıyor, kimseyle de görüşmüyor. Bir tek Hazreti Ömer cesaret ediyor. Bir kez izin istiyor içeri girmek için. Peygamber Efendimiz hizmetçisi soruyor, cevap vermiyor diyor. İki ya da üçüncü de ancak gülümsüyor. Ve giriyor içeri. Girdiğinde Peygamber Efendimiz sadece ve sadece bir hasır var. Ottan hurma liflerinden bir yastık var ve yanı üzerine yatıyor. Ve onun vücuduna şeyleri ediyor. Onu görünce şey ağlıyor. Hazreti Ömer ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyor. Yani diyor ki o Kisra saraylarında diyor yatanlar diyor imansız diyor. Onlar o nimetler içinde diyor. Allah'ın Resulü diyor ne durumda diyor. Hani şunu demek istiyor, bir talep etsen ne diyor, Allah sana dünya nimetlerinden de versin. Ya Ömer diyor, nasıl söz o diyor. Sen diyor, bütün diyor verip verileceği bu dünyada olanlardan mı olmak istiyorsun diyor. Yani bütün nasibi burada.
Yani dünya nimetlerini mi istiyorsun?
Diyor. Evet. Ama daha hayır daha ötesinde bir ayet-i kerimede diyor ki kim diyor bu dünya nimetini isterse diyor alacağını bu dünyada isterse diyor veririz diyor ama ahirette hiçbir şey yoktur diyor. Baktım açıklayacağım o şey yapacağım ve bu var ya sadece gayrimüslimlere müşriklere bir tehdit değil bu Müslümanlara tehdit. Yani bu dünyada veririm. Tehdit var orada bak. Tehdit dedim. Ağzıma tehdit çıktı. Veririm ha diyor Allah. Aynı bu boşanmada olduğu gibi. Bir evet deseler yandılar. Yani o yüzden şey var. Şuradan açıklayayım ey peygamber sizin dediğiniz konuyu. Ey peygamber hanımları diyor 30'da. Ya nisa'in nebiyyi. Nebinin nisaları. Allah Allah. Burada bak hanımları dememiş. Kadınları demiş ilginç. Men yetti minkünne bi fahişetin mübeyyinetin. Kim sizden fahiş ileri giden bir edepsizlik ederse, bir fuhşiyat yaparsa aslında burada ama niçin edepsizlik diyorlar? Yani fuhuş kelimesi biliyorsunuz günümüzde farklı bir manada kullanılıyor ama sadece o manada kullanılan bir şey değil de hani fahiş fiyatta sattı diyoruz ya Türkçe'de. Bir şeyin abartılı anlamında, şey yapıyor. Yani edep sınırlarının üzerinde davranmak anlamında da kullanılır. Yoksa peygamber hanımlarına böyle bir şey, yani bizim hatırımıza gelecek bir şey değil yani. O yüzden bu zaten de bu edebe uygun olarak da bütün tefsir kitaplarında o mana verilmemiş. Ama bazılarında bu ifadeler kullanılmış. Şimdi ne diyor? Onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Şimdi burada ey peygamber hanımları diyor. Şimdi sizin dediğiniz şey aslında haftaya daha uygun açık ama Ehl-i Beyt diyor ya, ama misalini vereceğim. Sizin dediğiniz Şura suresi 23. ayet olması lazım. Şura 23. Bir sayfasına bakar mısınız şey? Şura 23 benim uzun sürer. Şimdi geçen hafta arkadaş şey yaptı da peygamber hanımları ile Ehl-i Beyt ile oradaki Şura 23 olması lazım. 23'tekinin bir ilişkiyle ilgili birisi bir şey söylemişti. Onu sordu. Ben de araştırdım. Şuara değil yalnız. Şura. Keşke kağıt koysaydım onu.
Zaten
485. 485. Ha, ilerideymiş. 485. Hemen ben oraya siz bulurken şu açıklamayı yapayım. Kulağınızda bende olsun. Ehl-i Beyt konusu alimler tarafından şey bir konu. Yani Ehl-i Beyt'e, Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'ine kimler dahil oluyor konusu. Hadis şöyle. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otururken abası var, yani büyük örtüsü var. Abasının içerisinde Hazreti Fatıma, Hazreti Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin'i alıyor. Bu benim ehli beytimdir diyor. Hazreti Ayşe de olaya şahit, diyor ki ya Resulallah siz ben değil miyim diyor ehli beyt diyor. Hayır diyor, sen benim ezvacı tahiratımdansın diyor. En güzel hanımlarımdansın diyor. Yani temiz hanımlarımdansın, peygamber eşlerindensin diyor. Ama şey ehli beyt bu diyor. Var rivayetlerde bunu Selman'ın bile, sahabeden bile dahil edildiğini ifade ediyor. Şimdi biraz şeyde göreceksiniz. Kur'an ifadesinde peygamber hanımları da ehli beyt kabul ediliyor. Şeyde, yani Kur'an şeyine göre. Şimdi ehli beytin değişik halkalar olduğunu düşünün. En geniş halkada peygamber hanımları, onların çocukları. Dar bir halkada bazı sahabelerin de geçmiş. İçerideki halkalarda da işte bu dört var. Dörtlü var. Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin radıyallahu anhlar var bunlar. Ama en dar, en içerideki halkada bunun Hazreti Fatıma olduğu söyleniyor. Yani hani iç içe halkalar, asıl ehli beytine. Yani Kur'an ifadesiyle peygamber hanımları da bunun şeyin içerisine. Biliyorsunuz şeyde veda hutbesinde yüz binlerce kişine şahit olduğu hutbede peygamber efendimiz diyor ki size ikiye emanet bırakıyorum diyor. Birisi diyor Kur'an diyor, ikincisi bazı rivayetlerde sünnetim, bazı rivayetlerde ehli beytim. İşte bu ayette de bir okur musunuz? Hemen o iki dakikada onu şey yapalım. 23'ü bir okur musunuz? Ya da ben de okuyayım. Böylece Allah okullarını müjdeler, iman edip salih amel işleyenleri, de ki, burası önemli. Peygamber diyor ki, yani bu sizden bunun için bir ücret istemem, yani peygamberlik için. İlla sadece akrabalık bağı ve sevgisinden başka. Meveddete fil gurba. Gurba, akraba demek, yakın akraba. Akrabaya diyor meveddete de sevgi demek. Sevgi istiyorum diyor sizden. Şimdi buna baktığınızda akraba sevgisinde ilk akla gelen Peygamber Efendimiz'in kan bağı olan. İlk akla gelen de Hazreti Fatıma. İşte Ehl-i Beyt'in açıklamasının, ayetsel şeyinin bu olduğu söyleniyor. Neden? Hanımları akrabalık bağı yok. Yani hanımlık şeyi var ama akraba kan bağı anlamına geliyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz birçok çocuğu var. Hepsi vefat, kendisinden evvel vefat ediyor. Hazreti Fatıma tek kalıyor. Ki vefatından sonra 6 ay sonra da kendi öteki irtihale düşüyor. Ya o yüzden akrabalık olan tek kimse, kan bağı olan, en yakın halkı olarak söylüyorum, geniş halkalarından bahsetmiyorum, Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma'nın bu ayet üzerine burba dediği için onu koyuyorlar. Ama geniş halkada Hazreti Ali ve Hazreti Hasan Hüseyin. Biliyorsunuz peygamberlik genellikle nesilden nesile aktarılabiliyor. Nübüvvet nurunun da Hazreti Fatıma'ya geçtiği, Ama 6 ay sonra da onun vefatından sonra da yeryüzünden tesirlerinin kalktığı söyleniyor. Bu nübüvvet nuru daha sonra kişilerde velayet nuru olarak geliyor. Hazreti Ali'den itibaren devam ettiğiyle ilgili de manevi bir bilgi var. Bunu niye anlatıyorum? Hazreti Fatıma'nın farklılığını vurgulamak için. Yani asıl Ehl-i Beyt Fatıma, ikinci halkada o 4 kişi var ama Peygamber Efendimiz'in hanımları, hatta Hazreti Selman bile o halkanın içerisinde yer alıyor. Yani bunu bu şekilde şey yapabilirsiniz.
Peygamber Efendimiz'in çok sevdiğimiz.
Tabii onun da o bir ifadesi. Bunu da bu arada söyleyeyim dedim. Evet. Şimdi bu dersten ne anladık? İki tane seçeneğimiz var. Ya dünya hayatı ve ziyneti, ya da Allah Resulü ve darul ahire, ahiret hayatı. Biz de nasıl peygamberin hanımları bu konuda serbest bırakılıyor ama tercih ettiğin takdirde boşanma gerçekleşiyor ise, biz de tercihlerimize dikkat etmeliyiz. Boşanmak mı istiyoruz böyle bir sevgiden ve diyalogdan, yoksa ahiret hayatını ama en yukarısını Allah'ı ve Resulünü mü tercih ediyoruz? Hayat bir tercihten ibarettir. Allah bize doğru tercih etmeyi ve ehli bu vesileyle de Ehl-i Beyt'ten olmayı nasip etsin inşallah. Sadakallahül azim.